Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu hafta Selim Eyüboğlu ve Caner Fidaner'le birlikteyiz. İlk etapta iki diziden bahsedeceğiz. HBO'nun The Nevers ve Netflix'in The Irregulars. Ardından da Victoria Çağı'ndaki filmler, Victoria Çağı'nda geçen diziler ve steampunk akımı üzerine konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz, nasılsınız?
İyilik.
Teşekkürler.
Şimdi ben ilk etapta The Nevers'tan bahsetmek istiyorum. HBO'nun yeni dizisi. Bu kayıt alınırken ilk iki bölümü oynamıştı. Nisan'ın 22'sinde kaydımızı alıyoruz. Ve spoilerlı, tabii yayın spoilerlı olacak her zaman olduğu gibi. Bu Nevers'ta ilk etapta farklı karakterleri gösteriyor ve bir anda bir gökyüzünde ışık patlıyor. Sonra 3 yıl sonraya geçiyor. 3 yıl sonra bir grup kadının özel yetenekleri olduğu ortaya çıkıyor. Ve bununla birlikte başka bir kadının ise tam bu karın deşen Jack the Ripper döneminin biraz sonrasında erkekleri öldürdüğü işte ilgili haber var. Ondan sonra bu ve şeyi görüyoruz. Yeni güç elde etmiş kimi işte genç kadınların işte bu bir grup tarafından kurtarılmaya ve işte bir yetimhane denilen o bana X-Men'deki Charles Xavier'in okulunu da biraz anımsattı. Hani böyle karakterleri topluyorlar, hepsinin güçleri var ama orada bir aradalar. Bir şekilde öyle toplamaya çalışıyorlar ama bir grupta bu yetenekli kadınları kaçırıp ondan sonra lobotomize ettikleri, işte bir doktora teslim ettikleri, onda onların beynini incelediği ortaya çıkıyor. Ve işte bu iki grup arasındaki ilişkiler, toplumun bir taraftan bu güçleri olan kadınlara taç dokunulmuş denilen kadınlara yönelik bakışı ve bir taraftan da Victoria çağındaki işte o sanayi devrimiyle birlikte kimi değişimler ortada. Dizinin konusu kısaca böyle ama ben hani diziyi çok beğendim. Josh Weldon'un dizisi idi diyebiliriz. Çünkü hani ilk sezonun yönetmenliğini yapmış showrunner. Fakat hakkındaki iddialar nedeniyle HBO sonrası ikinci sezon için işbirliklerini sona erdirdiklerini açıkladı.
Bu arada bir ekleme yapmak istiyorum. The Nevers, onun açıklamasını Joss Whedon isminin yani yaptı Comic-Con'da. O bir tür aykırılar, yani Victoria dönemine tamamen uyumsuz olan insanlar grubu diye. Yani o ima ediliyor.
Tamam. Peki Selim Hocam, dizi üzerine siz ilk etapta biraz konuşmak ister misiniz?
Hem dizi üzerine konuşmak isterim hem de şey bağlantısı gerçekten. Joss Whedon'ın bu çok beklenen, büyük ümitlerle beklenen bir dizisiydi. Fakat Joss Whedon'ın birçok davranışı, kadınlara karşı kadınlara ele alış şekli, meslektaşlarıyla kurduğu iletişim bir sürü probleme yol açtı. Birçok insan Joss Whedon'ı tacizle itham etti. O yüzden çok problematik. Birçok insan bu diziyi aslında Joss Whedon yüzünden, şu anda Joss Whedon bir anti kahraman gibi. Yani tam bir kahramandı. Hatta tırnak içinde feminist erkek kahraman diye algılanırken birdenbire o her şey tersine döndü. Ama biz burada her ne kadar tartışmalı bir sorun olursa olsun hani dizi ve dizinin ilham kaynakları üzerine konuşacağız. O konuya girmemekte şimdilik fayda var. Dizi gerçekten hani Victoria döneminin tekinsizliğine, senin de bahsettiğin gibi Jack the Ripper'dan tutun da Dorian Gray'in portresine, Uğultulu Tepelere kadar uzanan böyle bir dönemi anlatıyor ve bu döneme damgasını vuran en önemli şey, daha da açacağım ama tekinsizlik, bilimle tekinsizlik ilişkisi, her şeyin Caner'in konuşacağı gotikle de bağlantısı. Bütün bunlar aslında dizide çok inceden inceye işlenmiş. Dizi bu konuda bence çok başarılı. Çünkü ilham kaynakları gerçekten hani o döneme ait şeyler. Birçok olgudan yola çıkarak oluşturulmuş. Evet, şimdilik sözü
Caner hocam, siz dizi hakkında neler demek istersiniz?
Vallahi çok ilginç geldi bana. Yani çok bildiğim bir konu değil bu gotik sinema falan ama hani sinema sever olarak tabii izlediğimiz filmler var. Burada da benim dikkatimi çeken özel becerisi, yeteneği olanların bir anlamda toplumun dışına çıkmış olması. Kendi aralarında iletişim kurabiliyorlar ama toplumun diğer taraflarından adeta yalıtılmışlar. Bu bana günümüzde bu işte zamanda Asperger sendromu deniyordu. Şimdi otizm spektrum bozukluğu oldu. Nörotipik, nöroatipik ayrışmasının bir nesi diyeyim, varyasyonu ya da onunla bağlantılı gibi de göründü bir tarafta. Hani özel becerileri var. Fakat toplum bir şekilde bunları riskli görüyor adeta. Ondan sonra bir de bu dizide şey dikkatimi çekti. Bazı hani hepimizin zamanında yaşadığı ergenlik sorunları biraz kılık değiştirmiş olarak görünüyor. İşte bir türlü evden çıkamayan, zayıf olduğu söylendiği için evden çıkamayan prens falan. Ondan sonra şey var. Ha, o Irregulars'da mıydı ya? Karıştırdın mı?
Olabilir. O şeyden bahsediyorsanız, kız
Evet.
kardeşten.
Evet. O Irregulars'daydı. Ondan sonra gene Irregulars'da da şey de vardı. Ben de ona girmiş olayım o zaman. İki erkeğin ilgilendiği kız var. Yani kız hangisini seçeyim falan diyor. Uzak doğulu görünümlü kız. O da Irregulars'daydı. O da böyle bir ergenlik sorunu. Şeyde Daenerys'taki kadınların özellikle şey olması, özel yetenekleri olması sanki erkek toplumunun kadınların işte bir taraftan çocuk doğurmasına ve işte farklı kendinden farklı özelliklerinden benim görüşüm olarak korkmasıyla da bağlantılı. Zaten bütün dinlerin hani bence ya da işte inanç sistemlerinin diyelim kadınları kapatması, işte şeytani güçler atfetmesi kadına filan. Bu kapatmanın, kadını toplum dışında tutmanın da şeyse bir altta yatan zihni faktörü gibi geliyor. Diyerek buradan devam
Yani
edelim.
kısa bir şey
Evet.
diyeceğim. Kısa bir öncelikle şey. Her otistiğin ya da Asperger sendromu olanın özel yeteneği olmayabiliyor. Özel yetenek
Tabii.
genel şey ama her birinde bulunmayabiliyor. Şeye geçersek
Pardon, farklılık açısından.
bunu...
Yani nörotipik
Evet.
toplum ve nörotipik bireyler. Bu da bize tabii normal, anormal kavramının aslında yetersiz kaldığını düşündürüyor diyeyim.
Evet. Şey ilginç bir de Nevers'ta. Mesela ilk etapta toplumda hep bu kadınlarda bu işte dokunulan touch denilen
Evet.
kadın ama erkeklerde de var. Erkekler bunu ya saklıyor ya hani sakladığını görüyoruz. Bir tanesi doktor o zaten siyahi hani zaten toplumda siyahi bir doktor o dönem zor. Diğerleri de aristokratlar mesela onlar saklıyor. Fakat Mary şarkısını söylediğince sadece o dokunulmuş touch insanlar duyabildiği için hani oradaki seyircilerdekileri de fark edebiliyorsunuz. Hani o kısmı iyiydi. Irregulars'a geçersek onlar zaten Baker Street'in hani Irregulars olarak romanda geçiyorlar. Üç hikayede vardı bildiğim o Sherlock Holmes'un yardımcısı çocuk çetesi. Bu sefer Netflix onlar üzerine bir hikaye kuruyor ve işte farklı karakterler bir şekilde Londra'da o Victoria çağında hayatta kalmaya çalışırken bir tane kız kardeşin hissiyatıyla Londra'ya çökecek o büyük kötülüğün önüne Jesse'nin bu Beatrice'in küçük kardeşi Jesse'nin gece gördüğü kabuslardan Londra'ya büyük bir kötülük geleceği yerini öğreniyorlar. İşte yaşayanlarla ölüler arasındaki kapının aralandığı ve ona karşı mücadele ederken bir taraftan da Sherlock Holmes'te Doktor Watson'ı ve o ikisinin arasındaki hikayeyi, neler olduğunu, Beatrice'in annesiyle Sherlock Holmes'un ve Watson'ın arasındaki ilişkiyi falan çözmeye çalışıyorlar. Bir taraftan o O dizi bana daha X-Files konseptinde geldi. Çünkü her haftanın ayrı bir olayı var gibi. Her bölümün bir ayrı bölümü. Ama bir de yukarıdan devam eden esas bir konu. Çünkü Irregular'ın
Çerçeve. Bir çerçeve hikayenin içinde ayrı epizotlar.
her bölümde farklı bir karakteri de görüyoruz. Bu karanlık güçle anlaşma yapmış, bir şekilde güç elde etmiş. Fakat orada da işte Selim hocamın dediği gibi bir tekinsizlik, hatta bu Nevers'takinden daha açıkça bir tekinsizlik o Irregulars'ta var. Selim hocam, siz ne diyeceksiniz?
Şimdi öncelikle ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Hani bütün bu dönemi, yani bu diziye de, ikisine de damgasını vuran Victoria dönemi. Bunun birkaç tane karakteristiği var. Bir tanesi, bir kere neredeyse bir yüzyıla damgasını vuran Kraliçe Victoria'nın son derece püriten bir rejim yaratması ve onun içinde İngiliz centilmenlerinin seksle hiçbir ilgisi yokmuş gibi yaşamaya devam etmesi, cinselliklerini bastırmaları, ona karşılık genel evler ve fahişeler sokaklarda diz boyu. Hatta o kadar ki hani Jack the Ripper, karın deşen Jack kavramının da o dönem çıkması bununla doğrudan ilgili. Büyük bir ikiyüzlülük var. Gerçekten erkekler hani böyle şey, we are British, no sex please havalarında iken bir taraftan da genel evlere gidiyorlar sürekli. O anlamda bir ikiyüzlülük var. Bu dönemde suffragette hareketi oluyor, kadın hareketlerin. Bu birçok değişik dizilerde, Ilona Holmes'ta mesela çok güzel anlatılmış. Gotik konusuna daha sonra gideriz. Belki Caner bir şeyler söylemek istiyordu. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Janra üstü bir kavram bence. Belli tekinsiz dönemlerde gotik etkisi artıyor. Örneğin Fransız ihtilalinde herkesin giyotine, yani herkes değil tabii, çok insanı giyotine öldürdüğü zaman da gotik janrı artmış. Gotik romanlar, işte gotik oyunlar filan. Aynı şekilde İngiltere'deki endüstri devrimi, buhar makinesi, işçi sınıfının doğması, iş kazaları, bütün bunlar aslında teknolojinin ne kadar tekinsiz olduğunu, elektrik keşfediliyor. Frankenstein romanı yine doğrudan bu dönemle ilgili, yine teknolojiye, elektriğe ve insanın ne olup ne olmadığı üzerindeki tekinsizlik şeyi. Dracula, bunların hepsi aslında aynı dönem. Zaten Dracula'nın referansı veriliyor. Faustiyen bir bir değiş tokuş, bir pazarlık kavramı var ki Faust operasının zaten şeyini görerekten o referansı da veriyor. Ama bu Faustiyen tema Frankenstein romanında olsun, Dr. Jekyll and Mr. Hyde'de olsun, hepsinde zaten olan bir şey. Bir de bu dönemde Darwin türlerin kökenini yazıyor ve hepimizin, yani insanların kıllı maymunlardan geldiği, dolayısıyla insanın ne olup ne olmadığı ve nereye doğru gittiği sorusu herkesin kafasında yarı fantastik, yarı korku şeyi üzerinden beliriyor. Ve mesela Dr. Jekyll and Mr. Hyde tamamen bu kavram, bu tema üzerine kurulu. Oscar Wilde, Dorian Gray'in portresi. Dorian da tam o hypocritical, ikiyüzlü İngiliz centilmenleri gibi bir karakter. Aslında kendi yani sapıklıkları ortaya çıktıkça yüzü değişiyor ve kulakları büyüyor filan. O dönem şöyle bir şey vardı, bir kriminolog suçluların belli yüz ifadeleri, belli yüz şekilleri olduğunu iddia etmişti. Turuncu saçlı, işte şey, bir kulakları böyle fazla büyük, öne çıkmış filan gibisinden. Dorian Gray'de de yani reddediliyor sevdiği bir kız tarafından. Onun üzerine şey, bir tablo şey yapıyor, onu kilere kilitliyor. Tabloda her türlü şekli değişiyor onun kriminal, psikopat kişiliğine bağlantılı olarak da. Ama kendisi genç ve yakışıklı kalıyor. Yani burada tam o ikiyüzlü erkek centilmen kavramının bir çeşitlemesi. Bir de bu dönem müthiş bir şey var, direniş, rezistans var. Ama böyle çok ciddi bir şekilde, böyle planlı bir rezistans değil. Bütün bunlar aslında dönemin eleştirisi zaten. Frankenstein, işte teknolojiyi kullanma konusundaki kuşkular, Dracula içimizde saklı olan bir takım sapkınlıklar, Jack the Ripper tamamen fahişeleri öldürüyor. Gör, yani temizliyor sokakları onlardan filan bir şekilde. Sherlock Holmes yine keza çok tipik bir örneği bunun. Çok kısa, Michel Foucault'un bir sözü var. Nerede baskı varsa orada direniş de vardır diye. Ve bu aslında tamamen biraz onunla da ilişkili bütün bunlar. Yani toplum dışı olanlar, topluma aykırı olanlar da irregularsa olsun, bunda olsun, feminizmin başlaması, süfragette hareketi, bütün bunlar aslında bir tür rezistans gösteriyor döneme karşı ve The Nevers tamamen bu rezistans üzerine kurulu, yarı güldürü bir steampunk örneği. Şimdi buradan ne yapalım, nereye gidelim? Çok kısa bir de şunu söylemek istiyorum. Dracula ve Frankenstein'ın yarattığı canavar tırnak içinde, yani bu dönemin en hani popüler damgasını vurmuş iki kaynağı. İkisi taban tabana zıt. Frankenstein tamamen başta suçsuz insanlarla iletişim kurmaya çalışan, aslında trajik bir karakter. İnsanlar onu canavar olarak algılıyorlar. Dracula ise baştan kendisi canavar, insan kılığında. Frankenstein'in yaratığı aslında insan kılığında değil, başta korkutucu ama kişiliği korkutucu değil. Dracula ise tam tersi. Hatta Dracula'nın referansı yine belirliyor bir şekilde dizide. Hani her türlü Victorian referans bir şekilde veriliyor ve bu devam da edecek gibi gözüküyor. Şimdi buradan nereye gidelim?
Ben bir iki şey söyleyebilir miyim hızlıca? O Victorian çağın bir başka özelliği, mesela şey var, eşcinselliğin sadece erkeklerde olduğu düşüncesiyle eşcinsel erkeklere 2 yıl kürek cezası verilmesi ve kadınların için böyle bir cezanın olmaması. Çünkü kadınlar eşcinsel olamaz düşüncesi. Oscar Wilde de o sebeple 2 yıl kürek cezasını hapishaneye gider. Ve Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresinin bir özelliği vardır. Dorian Gray'in portresi Oscar Wilde'ın sistem eleştirisi bütün eşcinsellerinde vardır. Çözümü söylediği tek eseridir. Hatta orada Dorian Gray'in biraz da Sir Douglas Alfred olduğu, çünkü hani Oscar Wilde'ın bu birlikte yaşadıkları ilişki nedeniyle hapis cezası alırken kendisinin babası sebebiyle hiçbir şey almadan hayatını normal şekilde devam etmesi. Hatta Oscar Wilde'ın onu hapisten yazdığı meşhur De Profundis, acıların derininden diye o uzun mektubunda da belirttiği imaların yine Dorian Gray'in portresinde benzer şekilde bulunması. Diğer bir ilginç durum Dracula, çünkü Bram Stoker Dracula'yı yazmadan önce esasında edebi bir yazımı yok. Bu romanı yazıyor ama bunu da diyorlar ki denizcilerle birlikte oraya gelen, uzun yoldan gelen denizcilerle birlikte içeride onlardan duyduğu hikayelerle yazdı. Fakat tamamen bir mitoloji ya da işte modern çağ miti denilecek, esasında Dracula ona onu yazdırdı bu şekilde gibi bir hikayesi var. Frankenstein'la da ilgili ufak bir anekdot. Universal'ın çektiği ilk Boris Karloff'un oynadığı Frankenstein'da o sizin dediğiniz gibi onun bir çocuksuluğu olduğunu göstermek için şey sahnesi yapılır. İşte o küçük kız çocuğuyla papatyaları toplayıp denize atarlar. Fakat papatya bittiği zaman Frankenstein'in canavarı bakar ve küçük kızı alıp suya atar ve kız orada boğulur. O dönem
orada bir tecavüz metaforu da var biliyorsunuz. Yani o papatyanın kendisi, kızın vajinası, İngilizce'de deflower kavramı tamamen hani onunla ilişkili.
Ve bunun üzerine bir şey kesilir, uzun zaman sonra tekrar filme eklenir. Hani ilk gösterimlerde falan kesilir. Hani çok ilginç bir dönemin de esasında bu Victoria çağı, çok ilginç hikayelerin olduğu, yaşandığı bir dönemde aynı zamanda.
Evet.
Bir de şeyde tabii Nevers'ta o şey ikinci bölümdeki bu çok daha sizin dediğinizle örtüşen bir sahne var. Hani o Fransa'dan gelen soyduk şey diyor ya, benim kulübüme bu özellikle son dönemdeki yaşanan olaylardan, tiyatrodaki katliamdan sonra üyelik arttı.
Evet.
Hani o tekinsizlik, her an başıma bir şey gelebilir korkusunun bir taraftan da işte o ikiyüzlülüğü nasıl arttırdığını da güzel bir şekilde ima ediyor.
Evet. Bu arada Lord Byron'ı da unutmayalım. Aynı dönemin önemli kişiliklerinden. Lord Byron'ın partilerinden birinde Mary Shelley. Zaten en korkutucu şeyinizi yazın, böyle hikayenizi yazın gibi böyle bir şey yapıyorlar.
Yarışma.
Yarışma
Kendi
gibi.
aralarında o gece herkes bir şey yazsın diye.
Evet, Lord Byron hem ilk şey romanını, vampir romanını yazan, şu anda aklıma gelemeyecek, Dracula'dan önce, yani o kişiyle çok yakın arkadaş. Hem de Mary Shelley, yani Frankenstein ve ilk vampir edebiyatı Lord Byron'la birlikte bir şekilde çıkıyor.
Hocam bu böyle bir bölüm Doktor Who'da vardı. Doktor Who'nun bir epizodunda bu dediğiniz geceyi anlatıyor. Bir araya geliyorlar, yarışıyorlar falan. Edebiyat tarihinden değil de oradan gördüm Doktor Who'dan.
Doctor Who değil de Torchwood, çok ilginç. Çünkü Doctor
Evet.
Who bir şekilde 16. yüzyıla gidiyor ve İngiltere kraliçesini kurt adamlardan kurtarıyor. Fakat bir noktada TARDIS'i gözünün ucuyla görüyor kazara. Doctor Who'nun zaman yolculuğu yaptığı polis kulübesi. Ve
Evet.
hemen bir emir veriyor. Böyle olaylar benim kraliyetimde, Britanya İmparatorluğu'na nasıl olabilir? Ben özel bir teşkilat kuracağım. Bunları yakalayıp avlasınlar diye. Ve adına da Torchwood koyacağım diyor. Ve
Orada.
Torchwood'un ilk epizodunda Victorian bir takım böyle kadınlar böyle bilime şey olarak kullanıp da böyle yine hani şey özel yetenekleri olan kişilere işkence ederek bilmem ne yaparak, ama bunu böyle 16. yüzyıl ya da işte pardon Victorian dönemin teknolojisiyle yapıyor ve ilk steampunk örneklerinden biri, dolayısıyla o da olabilir.
Bu arada
Evet.
Torchwood, Doctor Who'dan spin-off çıkan çok güzel bir dizidir.
Evet.
Evet.
Torchwood. Ve
Evet.
Torchwood öyle kuruluyor. Sonra şey tabii değişiyor. Genel bakış açıları falan. Kendi başına şey ilginç bir diziye dönüşüyor. Evet, neredeyiz? Nerede kaldık? Ha, bu
Bir
arada The Nevers'a giriyorsak, hani ki artık zamanı. Şimdi Melody
Evet.
karakteri, seri katı. Bir kere Fransızca'da Melody hastalık demek.
Evet.
Hatta şey akli dengesi bozuk filan, o anlama filan da geliyor. Şimdi bu sadece Jack the Ripper'ın tersine çevrilmiş şey değil aslında. Jack the Ripper işte şey fahişeleri öldürüyor. Bu ise yine tırnak içinde İngiliz centilmenlerini öldürüyor. Ama çağdaş bir kadın seri katilden ilham alınarak yaratılmış. Eileen Wuornos diye bir kadın var. Bu kadın da aynı Melody gibi, bu ilk defa FBI'nın profilini çıkarttı, seri kadın katil, sonra öldürülüyor şey elektrik sandalyede. Ve bu kadın da Tanrı'yla konuştuğunu söylüyor ve bir tek erkekleri öldürdüğünü söylüyor. Yani bir tür böyle şey, hani feminist bir teması var onun da ve şey hani bu ikisi biraz şey, bu geçmişe değil de ilk defa bu dizide geleceğe gönderme, sanki kendi zamanında geçmeyen başka ama bizim zamanımızda geçen bir şeyle örtüşen bir karakter. Amalia True bu şeyin sahibi olan bu barınağın sahibi,
Yetimhane
yetimhane,
dedikleri.
o lafı arıyordum. Yetimhanenin sahibi olan, onun için işte Lordlar Kamarası'ndaki centilmenden kadın vebası, kadınsı veba filan gibi sözler, yakıştırmalar kullanıyorlar.
Yalnız ikinci bölümün sonunda da çok büyük sürpriz oluyor orada.
Evet. Dracula ve fahişelik sürekli ima ediliyor dizide. Ve dehşet ve hani horror anlamında ve fasine olmak böyle sürekli iç içe geçiyor. İşte Dracula örneğinde olduğu gibi. Mesela o gece kulübünün sahibi olan kişi şey diyor, Stoker okumanız gerekirdi diyor. Yani o
Evet.
dönemde çünkü güncel şey edebiyatı o olduğu için. Şimdi diziye biraz girelim. Dizi gerçekten steampunk. Steampunk gerçekten böyle buhar makinesinin her şeyi değiştirmesi, hayatın ritmini, da sınıf ayrımlarının ortaya çıkması, işçi sınıfının dolayısıyla Londra'da getoların oluşması, üst sınıftakilerle işçi sınıfı arasındaki böyle keskin bir ayrımın oluşması filan anlamına da geliyor. Steampunk'ın bir özelliği yalnız buhar makineleriyle söz gelimi bilgisayarların aynı anda böyle eş zamanlı olarak bir arada olması. Yani birbiriyle şey olamayacak, hani çizgisel bir bilimsel gelişme yok. Tam tersine bir tür bir aradalık söz konusu. Bu arada tabii şunu da unutmayalım. Yine bu kadınsı veba şeyle örtüşebilir. Ada Lovelace diye bir İngiliz bilim kadını var. Ve bu ilk defa daha bilgisayarların kendisi yokken bilgisayar algoritmi yazıyor. Ve zamanının çok ötesinde yani bir vizyonu, bilgisayar vizyonunu Victoria döneminde düşünmüş. Ve bu birçok açıdan hani hem Steampunk'ın şeyine uyuyor, genel açılımına uyuyor ama aynı zamanda da erkeklerin hani böyle başarılı kadınları tahammül edememeleri özellikle şeyde çok ayyuka çıkmış durumdaydı. Bu Victoria döneminde hatta Shelley diye bir film vardır hatırlar mısınız? Mary Shelley'nin
Evet.
şeyini,
Evet.
Frankenstein romanını orada kadın adıyla kitabı çıkartmak istemiyorlar. Zaten bir sürü science fiction, bilim kurgu romanı Amerika'da da yani birçok kadın erkek ismi kullanaraktan yazabilmiş şey o romanları. Çünkü bir takım erkek nerdler hani bilim kurgu yaşıyorlar hiçbir zaman kadınların ilginç bir bilim kurgu yazabileceğini düşünmemişler. Teknoloji tekinsiz. Steampunk deyince şöyle bir şey. Hiç olmamış bir geçmiş ve hiç olamayacak bir geleceğin bir arada oluşu gibi. Bunu bir yerde okumuştum. Güzel bir tanımlama. Yani gerçekten hani fantezilerimizdeki bir geçmiş ama o geçmiş aslında bir tür geleceği de hani içeriyor kendi içinde ama o olamayacak çok retro hani bir gelecek aslında aynı zamanda.
Burada
Bilgi
ben
örnek
bir örnek vermek istiyorum
ha,
izninizle.
ben de örnekler evet.
Şimdi tabii vereceğim örnek Selim Hocam sizin dediklerinizin biraz tersi oluyor ama bu
Ne
Netflix'te
gibi?
Altered Carbon dizisi vardı. Orada
Evet.
dizinin kahramanı Takeshi Kovacs, Joe Kinnaman'ın ilk sezon oynadığı karakter bir artificial otele gidiyordu. O da Edgar Allan Poe hani Poe çıkıyor. Onun da hani böyle bir onun oteli tam bir o her ne kadar Poe Amerikalı da olsa o bir
Ama
içerisi de biraz
Victoria dönemi kültürü bütün Avustralya'dan Amerika'ya kadar çok etkili bir tür şey
evet.
oluyor.
Ya o da
Dracula da
Amerika'da
Amerika kaynaklı
oynamıştı.
mesela.
Tamamen gelecekte geçen artificial bir otel olmasına rağmen işte otelin şeyi resepsiyonundan her işine bakanı Edgar Allan Poe hani o Artificial Intelligent bilgisayarın Poe olarak çıkması ve otelin içeriğinin hep böyle bir Victorian tarzda düzenlenmesi de hani steampunk'a çok girmez ama orada da güzel bir ayrıntı
Girmiyor. Şeye benziyor ama Starbucks'ın bütün otantik kafeleri şey yapıp satın alıp sonra tekrar kendi dekoruyla otantikmiş gibi yeniden sunmasına benziyor biraz.
evet. Evet yani tam uyuşmuyor ama o da ilginç bir ayrıntıydı. Yani en azından o geçmişten şeyi getirmesi.
Retro science fiction öyle bir şey ama işte. Yani retro, film noir, Blade Runner'da da vardı bütün bu söylediklerin.
Tabii.
Sanki bir 50'lerde geçen bir film noir havasında hani film şey.
Peki
Pardesüler, klasörler, fosur fosur sigara içen şeyler filan.
ya o asansör hikayesine girersek benim asansör müzikleri falan geliyor ondan sonra o tamamen ayrı bir konuya.
Evet, neyse tamam. Onu da
Cenan Hocam sizden ben kısaca bir gotik, bu çok konuştuk. Şimdi hazır bu kadar konuşulmuşken kısaca bir gotik nedir? Hani bu gotik dönem kelime nereden geliyor? Bunlar üzerine bize kısa bir bilgi verebilir misiniz?
Hay hay, onu zaten hazırlamıştım ama bir iki örnek eklemek istiyorum. Demin Selim Hocam çok güzel anlattı. Yani hakikaten ilgiyle dinledim. Darwin'den bahsetti. Mesela çok ilgimi çekti herhalde Doktor Moreau'nun Adası, H.G. Wells'in
Evet.
1932'den itibaren. Onda da hep Darwin etkisi görmüşümdür. Sonra Poe dedik. Poe tabii önemli bir öğe sinemada diyelim. Roger Corman'ın Poe dizileri, Kuyu ve Sarkaç'tan başlayarak.
Heyecan, modern polisiyenin babası, yani Sherlock Holmes'ten
Tabii.
önce ilk analitik düşünceyle hani olayları çözen dedektif açısından ilk
Didaktik.
karakter oradan geliyor. Sonradan
Evet, o gotik edebiyatta da önemli. Şeyi ekleyeyim, bu kadın seri katil üzerine bir Fransız dizisi vardı, Lamant. Peygamber Devesi demek. Carol Bouquet oynuyordu. O da böyle tacizci erkekleri öldürmüş falan. O da ilginç bir diziydi. Sinema severlere önerebiliriz. Sonra son dönem Stephen King'leri hatırlayalım. Özellikle bu The Outsider diye bir dizi vardı geçen sene. O da bu sanki Victoria dönemi veya daha çok gotik öğeleri kapsıyordu. Öbür dünyalar, işte ölüler, gidiş gelişler falan şeklinde. Aslında genel anlamda gotik lafı çok geçiyor. Yani gotik sinema, gotik filmler. Daha önce de tabii gotik edebiyat var. Şöyle bir baktım, o gotlardan geliyormuş o laf. Yani ilk önce mimaride ortaya çıkıyor ama Vasari 16. yüzyılda bu terimi ortaya atıyor ve gotlar işte Roma İmparatorluğu'nu da yıkan ve Batı kültüründe tırnak içinde barbarlar olarak görülen bir kavim. Onlar hani bir çeşit her yerleşik uygarlık, göçebe uygarlıklara böyle tepeden bakar falan ya, onun gibi gotik sanat demiş. Daha doğrusu gotik mimari demiş Vasari. Özelliği dikine, gökyüzüne doğru giden kuleleriyle kiliseler. Mesela Notre Dame da bunlardan biri. Deyince hemen oradan edebiyata, işte Quasimodo'su ile birlikte Notre Dame'ın kamburuna, onun filmine filan da zihnimizde çağrışımlar
Ya da
olabiliyor.
Nosferatu.
Nosferatu zaten,
Mekan, pencerelerin hep önünde durur.
evet, şey dik, ne derler, oval mı demek lazım, dikine ve sivri pencereler, yuvarlak ama
Şöyle
sivri.
yani düz gelip sonra böyle
Ha.
kafisle birleşiyorlar.
Evet. İşte o Nosferatu 1922 ve sinemadaki ilk gotik örnek diye görünüyor. Mimari, gotik mimari 12. yüzyıldan 13'e 14'e doğru uzuyor. Heykel ve resim de özellikle bu ve de vitraylar resim sanatı içinde. Bu kiliselerde özellikle hayat buluyor. Ama ondan sonra edebiyatta gotik diye bir şey başlıyor, bir kavram. Ondan sonra her ne kadar 18. yüzyıl ismi 20. yüzyılda konuyor da, 18. yüzyıldaki bir kitabı, Otranto Çatosu Türkçedeki adıyla, oraya Horace Walpole'un gönderme yapıyorsa da Anne Radcliffe falan var. Onun bir romanını okumuştum, Sicilya'da Bir Aşk Hikayesi. Hep böyle ortaçağ şatoları, işte mistik şeyler, gizemli olaylar falan. Ve tabii Victoria dönemi. Ondan sonra sinemaya da geçmiş olan Frankenstein, Dracula, Dickens'ta da var. Poe'yu söyledik zaten. Dickens'ta da var. Tyler Coleridge'te de var. Daphne du Maurier var. Sinemayla da bağlantılı olarak. Toni Morrison var son dönemde. Ama Daphne du Maurier'in Rebecca'sı mesela gene gotik sinemanın ve edebiyatın örneği olarak geçiyor diyoruz. Ve evet, ben şöyle baktım. Her şeyi hocam, yakın dönem sayılır artık. 1940 ve 44'te iki defa çekilen Gaslight var. 44'te Ingrid Bergman'da var. George Cukor'un çektiği. Tabii Suspiria'lar, Rosemary'nin Bebeği, ondan sonra bunları da hatırlatmış olalım deyip ben burada devam etsin Selim Hocam diye bırakayım. Anlatıyor çok güzel. Buyurun hocam.
Şimdi en son şeyden konuşuyorduk. Steampunk'tan ve en önemli örneklerden birini unuttum. Bu Snowpiercer diye bir film vardı.
Aa evet.
Hem
Doğru.
Kore versiyonu sonra da dizisi. Bu trenin kendisi tamamen Art Deco, böyle tasarımla
Evet.
böyle şey yapılmış. Yani çok eski bir teknoloji ama ileri bir teknolojiyle bir arada. Aynı zamanda makineleri çok şey ama bütün tasarım, iç mekanlardaki art deco falan, bunların hepsi aslında bir tür retro science fiction şeyi veriyor. Farklı teknolojilerin hani bir arada olmasına iyi bir örnek. Şimdi ben tekrar şeye dönmek istiyorum çok kısaca. Birkaç böyle çünkü ekleyemediğim şey vardı. diziye, The Nevers. Her şeyden önce bu dizi şey açısından eleştirildi. Buffy the Vampire Slayer'in 19. yüzyılda geçen versiyonu diyerekten herkes şey yaptı. Yani Joss Whedon yaratıcı şeyini tüketti. Böyle en üst noktasına geldi. Kendi kendini tekrarlıyor bu dizide gibi. Bence bu diziyle Buffy çok farklı. Yani Buffy bir kere
Pek
popüler
alakası
kültürden bir
değil. Evet yani.
Kere besleniyor. İkincisi şey yani çok müthiş bir alegori var mesela orada. Bütün o canavarlar aslında kendi içimizdeki canavarlar.
Ha
Bastırılmış,
evet.
bastırılmış ettiğimiz filan. Gerçi bu tema biraz şeyde de var ama yani gerçekten bence çok farklı iki şey. Bana hatta illa ilham kaynağı olacaksa çok değişik şeyler. Bir kere şu taç denilen dokunma şey Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı tablosuyla bir kere çok
Şu.
örtüşüyor. Evet, parmakları ve
Onu
Adem aslında yaratılmış fiziksel olarak orada. Ama Tanrı ona şeyini o insan olmak, böyle vicdan filan onları veriyor aslında. Yani etten kemikten olan bir şeyi tamamlıyor aslında o dokunuşuyla. Burada da bir tür bu alien uzay gemisi filan her neyse henüz açıklanmadı. Bir tür aykırılık onlara veriyor. Şey bilir misiniz sabotaj kelimesi ben hep gerçekten o bir şehir efsanesiymiş ilk makineler çıktığında buhar makineleri filan Viktoryen dönemde endüstri devriminde makinelerden insanlar nefret ediyor üretim bandını yetişmek zorunda kalmalarından filan ve o dönem tahta ayakkabılar sabolar giyiyorlar ve bunları makinenin çarklarının içine sıkıştırıyorlarmış geçici bir süre iş görsün diye şey sabotaj da buradan geliyor. Ama
Ha,
bu bir
çok
şehir
iyi.
efsanesiymiş. Böyle bir şey hiç kaydedilmiş bir olay yokmuş ama ona karşılık bir tür iş yavaşlatma eylemi gibi, bir tür böyle karşı tarafı sinirlerini germe eylemi olarak o tahta ayakkabılarla takır takır yürümek, onun sesini başkalarına böyle duyurmak bir şeye konsantre olmuşken falan onun gibi bir anlamı varmış sabotajın. Ama hani
İsyan yani.
evet
İsyan.
direniş hani burada onu bile görüyoruz yani şeyde Victorian dönemin içine bütün bu romanları da yansımış bir versiyonu bu da. Bana şöyle geldi ilham kaynakları var. Bir kere Batman'e benziyor. Mesela Batman'in bir spin-off'u olan The Titans gibi burada da hani bir sürü insan giderek çoğalıyor ve şey hepsinin ortak böyle bir şeyi oluyor, bir amacı falan oluyor. Batmobile temasını görüyoruz ilk epizotta. Daha büyük bir aracın içinden daha küçük bir Batman'in arabası çıkıyor. İlk araç şey olunca, saldırıya uğrayınca filan. Ve en son olarak bana deyip biraz da Joker'ı çağrıştırdı bana. Yani iyi ile kötünün ayrımını çoktan aşmış böyle. Kendi başına yaptığı şeylerden haz duyan, tatmin duyan filan şey üstü, bir klasik suçlu üstü bir karakter olarak tanıtılıyor Maradi burada. Şeyde de öyle hani adi suçlu olduğunu söyleyemeyiz The Joker'ın. Ve Londra da bir tür Gotham City'ye zaten çok benziyor dediğim her şey var çünkü sokaklarda. Mesela şu yeraltı mafyoz şeylerini yöneten kişi neydi onun bir şey Beggar King miydi?
Sword King miydi?
Neyse her neyse. Yani bütün onlar, feminizm, getolaşmış işçiler, polis tacizi, bütün bunların hepsi o Gotham City'yi de biraz çağrıştırdı. Ve bu karakterlerin değişmesi de ona karşılık X-Men vari bir şey. Yani böyle güçler kazanmaları, onları farklı amaçlarla kullanmaları, bazıları henüz hemen konform olmuyor bu şey bu gruba filan bir şekilde.
Beggar King.
Beggar King. Evet. Şimdi
Ha,
son olarak
dilenciler kralı. O hocam şeyde Dickens'ı da çağrıştırmıyor mu?
tabii
Beggar
ki
King. Yani
evet.
Oliver Twist'teki gibi.
Oliver Twist falan bütün o hani şu işlemeye zorlanan çocuklar falan
Evet.
gerçekten çok güzel örtüşüyor. Yani dizideki birçok şey örtüşüyor aslında.
Hocam
Şimdi
çok güzel devam ediyorsunuz ama ben iki tane
tabii.
entelektüel şey ekleyebilir miyim? Bu The Nevers daha çok benim hoşuma gitti. Bir kere Maledi gerçekten bence özgün bir karakter. Yani çok hoş bir şey. O üzerine konuşulması çok uygun olur. Bir yerde mesela Maledi şey diyordu. Bir Alman filozof diyor ki beni öldürmeyen şey güçlendirir falan. Böyle bir
Evet.
Nietzsche göndermesi. Sonra o gece kulübünde, o gizli gece kulübünde tepede dekorasyonda şey Klimt'i görüyoruz. Yani Klimt'in bir eseri ben benzettim. küpeli bir kadın şeyi figürü vardı falan. Yani entelektüel göndermeleriyle de hitap ediyor şeye, seyirciye.
Evet
Buyurun,
evet bence
pardon.
de. Şimdi gerçekten bu açılardan bakılınca Buffy'den çok farklı Buffy the Vampire Slayer'den. Onda mesela bir geek trio var. Warren, Jonathan ve Andrew. Bunlar böyle teknoloji sonuna kadar kullanıyor ama bunların hepsi teenage yaşlarında. Bunu kadınları taciz etmek için kullanıyorlar. Böyle inanılmaz bir teknoloji var. Android yaratıyorlar. Falan. O kadar ileri olmalarına rağmen. Şimdi son olarak şunu ekleyelim. Joss Whedon çıktı diziden. Kendisi böyle çok zor olduğunu, çok fazla çok fazla ağır yük var üzerimde falan diyerekten kendisi ayrıldı. Fakat Buffy the Vampire Slayer'ın yazarı, Angel'ın yazarı olan Jane Espenson, bu çok başarılı bir yazar. Mesela şeyde de Smallville'de de 3. ya da 4. sezondan sonra yazmaya başladı. Orada birdenbire dizinin şeyi arttı. Bu orada da işte bir tür moral ya da ahlaki bir muğlaklık söz konusu. Bütün Victoria döneminin yani şeyin altını çizen bir tema bu da. Ve Jane Espenson'ın bir özelliği böyle uzun arklar yaratıyor. Böyle. Gerçekten bütün bir sezon şey yapan böyle karakterlerin daha en başta böyle hani tanıttığı bir takım özelliklerinin çok sonrasında onun etkileşimini falan görüyoruz. Son olarak bu diziye en fazla benzeyen bir dizi daha vardı. Penny Dreadful diye. Hatırlar mısınız?
Benim
Bilmiyorum.
geek
Evergreen'in
bilim adamımla birlikte program yaptığım Merve, Doktor Merve de bu diziyi önerdim. İzler izlemez ilk notu bu oldu. Penny Dreadful'u çok özlemişim.
Evet, ben
Güzel.
de çok beğenmiştim. Ve onda da Dr. Frankenstein, bir takım karakterler, Dorian Gray'in kendisi falan böyle bir araya Frankenstein'ın canavarı. Yani 19. yüzyıla Victoria dönemine ait bir sürü karakter bir şekilde bir araya geliyor. Yani öyle bir diziydi. Gerçekten çok başarılıydı. Evet, galiba hani benim söylemek istediklerim bunlardı.
Ben Nevers'la ilgili şunu söyleyeceğim. Ben başta dediğim gibi bir X-Files havası aldım. Ayrıca o Bayan Truth'un elektrik şeyle tekerlekli sandalyede olması, hani o şeyin yetimhanenin sahibi olması, diğerlerinin biraz şey vermesi, bir kısım oradan bana hafif bir X-Men çağrışımı yaptı. Diğer taraftan Heroes da biraz çağrıştırdı. Çünkü orada da hani bir anda normal insanlarda böyle süper güçler beliriyordu Heroes dizisinde de. Burada da işte ilk hani birinci bölümün sonunda bir gemiden düşen toz zerreciliğiyle işte o değdiği kişilerde beliriyor. Hani sanki o şey olarak geldi bana. Benzerlik hani o şeyde de var. Heroes'ta da var. Ama dediğiniz hani Batman örneği daha fazla hatta şeye Batman'in bir sayısı sonradan çizgi filmi de yapıldı. Gotham Gaslights diye. İşte bu tamamen Victoria çağında Batman'in geçtiği bir macera. Mesela ona benzeyen noktaları da var. Ve hani hiç ummadığınız yerlerden farklı şeylerin çıkması. Fakat hani beslendiği yerler var. Ama ben kesinlikle Buffy'ye benzemediğini ve kendine özgü bir yapısı olduğunu da düşünüyorum.
Evet yani şey birçok açıdan tamamen kendine özgü bir dizi ve en büyük farkı X-Men veya Heroes'tan yani bu aykırılıkları bir şekilde hep toplumun o şey yapısıyla hani böyle erkek egemen yapısıyla çatışıyor ve sürekli bir direniş var. Bu şey düzeyinde de olabilir dediğim gibi yani direniş dediğim zaman klasik anlamdaki böyle şey direnişinden hükümetlere karşı falan direnişten bahsetmiyorum. Bazen giyiminizle bile mesela punk hareketini ele alın falan yani direniş çok böyle küçük şeylerden de çıkabiliyor ve bazen çok daha etkili olabiliyor sokakta bir yürüyüşe çıkmaktan pankartla falan. O anlamda bir o toplum Victoria dönemini o Gentleman'de de Lordlar Kamerası'nı son derece rahatsız eden, burada bilmedikleri bir dokunuş yüzünden değil, onların gerçekten kendilerine özgü, kendilerinden emin, emansipe kadınlar olarak hareket etmeleri erkekleri rahatsız ediyor. Yani hani dizinin bütün hani derindeki şeyi, mesajı bu bence.
Evet. Evet. Şey ekleyebilir miyim? Ondan tabii sonra benim söyleyeceklerim toparlanıyor. Bu elektriğin 20. yüzyılda taşıdığı anlam ve önem konusunda İldiko İnyedi'nin Benim 20. Yüzyılım diye bir çok hoş filmi vardır. O aklıma geldi. Orada da elektrik böyle hayatı nasıl değiştirdi falan. Zaten insan tarihinde, kültüründe böyle bir yenilik çıkıyor. Hemen diyoruz ki o her şey bununla halloldu. Hani elektrik çıktı, elektrik bizim tıpta da vardır. Vitaminler çıkar, o tamam vitaminler bulundu artık hastalık kalmayacak. Antibiyotik bakarız öyle değil aslında olay. Antibiyotikler çıkar, o tamam insan soyu kurtuldu antibiyotiklerle. Bir bakıyoruz ki o arkadan başka şeyler çıkıyor falan.
Batman dizisinde şey vardı, modern mutfak. Yani böyle ama modern mutfak kadını domestize etmekten başka bir şey değil. Sanki bütün o elektrikli makineler kendi kendine yemek pişirecekmiş gibi.
Evet, evet. Ondan sonra bir de şeyi söyleyeceğim. O zihinsel kategoride nereye denk geliyor diye bakıyorum böyle janrlar ya da yeni türler çıktığı zaman. Bir ölümsüzlük gibi bir arka fon var bütün bu gotik şeyde, edebiyatta ve sinemada. O da sanki hani insan zihninin ölümsüzlük diye bir kategorisi var. Fakat bir gün fark ediyoruz ki aslında ölümlüyüz, biteceğiz. Bu büyük bir çatışma yaratıyor. Irving Yalom'a referans vererek burada söylemiş olayım. Onun üzerine de böyle işte hortlaklı, hayaletli, efendim vampirli, işte ölmeyen karakterler, kahramanlar hem folklorda hem edebiyatta hem sinemada çok tutuyor diyeyim. Yani insanların bir tarafına hitap etmiş oluyor. Ve tabii sonuçta ölenlerle ilgili düşünceler tabii tamamen bizim onlarla çözemediğimiz problemler olarak da onların temsili olarak da düşünülebilir. Bir tane Ghost Whisperer vardı, bir dizi. Orada da böyle arada nasıl...
O da güzel diziydi.
Evet, çok sevmiştim, çok ilgiyle izliyordum onu da. Orada böyle arada kalmış ruhlar var, problemlerini çözememişler. Öldüklerinin farkında değiller. Bizimki onunla şey yapıyordu, onları hallediyordu falan, onlarla görüşebiliyordu kahramanımız. Böyle benim toparladığım şeyler bunlar.
O zaman bu bölümün sonuna gelirken son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Merakla bekliyorum izleyen epizodları.
Mesela Irregulars bana hani yazım kalitesi olarak daha düşük geldi. Zaten biraz da teenage işi gibi o.
Evet. Şimdi orada çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Çok ilginç bir roman vardı. Yeni, yani yeni dediğim sonra bir 10-15 yıl içinde yazılmış. Barefoot in Baker Street diye bir kadın yazar. O çocuklar işte The Irregulars'a, sokak çocuklarını zaman zaman Sherlock Holmes toplarmış ve onlar bir takım biraz paramara verip de bilgi toplamalarını, büyük suç şebekeleri hakkında, çünkü sürekli sokaklarda dolaştıkları için çocuklar, böyle bir adeti varmış. Yani ayda bir bunları toplarmış, evine alırmış falan ve bir küçük kız var, böyle erkek kıyafeti gibi. O kadar fakir çocuklar, ayakları çıplak falan, ismi de zaten oradan geliyor. Fakat bir süre sonra gerek Watson, gerek Mycroft, Sherlock'un kardeşi, onlarla bir ilişki kuruyor filan ve oradaki bütün karakterleri insanlaştırıyor aslında. Yani gerçekten çok böyle bastırılmış duyguları, duyguları dışa vurmayan, hani bir İngiliz soğukkanlı şey vardır ya aslında, ama her şeyi içten içe bastıran. Yani öyle bir ortam içinde bu kız, küçük kızın giderek büyüyor hızla. Şey, herkesi biraz insanlaştırıyor ama o Irregulars şeyinin ilk örneğini orada görmüştüm, bu romanda görmüştüm.
Evet.
Zaten hani bu Sherlock Holmes'un yan karakterleri filan son dönemde giderek şey kazanıyor. Şimdi konuşamadık ama yayın süremizde doluyor. Enola Holmes vardı mesela. Benzer bütün bu anlattığımız dizilere, kadın hareketlerine, olaylara. Onu da
Orada
ben.
da bir araba vardı, motorlu şeyin,
Evet.
o finishing school'un Türkçesi nedir? Onun sahibinin bir arabası vardı. Tek başına biniyor o arabanın içine. Bütün atlı arabaları geçiyor filan.
Evet. Bu bölümünde sonuna geldik. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim ikinize de. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematek'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız Ahval'in diğer videolarından da anında haberdar olursunuz. Ayrıca haberleri Ahval'den okuyup Twitter veya Facebook'tan takip ettiğinizde engelsiz bir şekilde haberlere de ulaşabilirsiniz. Haber bültenimize üye olduğunuzda da her sabah elektronik postanıza günün önemli haberlerinin derlendiği bir mail gelecektir. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.